Ayrım 26. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 330. 2. Nihat o sabah yazıhanesine gelince Kenan'ın sağ elinde gün ışığıyla ışıyan nişan yüzüğünü gördü. İlk aklından geçen, kendi cesaret edemediği işi böyle patırtısız, gürültüsüz gerçekleştirebilmesiydi Kenan'ın. "Ne o?" dedi. "Nişanlandın mı?" Kenan gülüyordu. "Evet." Nihat hayırlı olsun derken karşıki evin orta katında pencere önünde oturmuş, dizi üstündeki dikişi diken terzi kızın kendilerine bakarak gülümsediğini gördü. O kadar içten, korkusuz bir gülümseyişi vardı ki çevresine yayıyordu mutluluğunu. Nihat gülerek kutladığını işaret etti kıza. Kenan'a, "Hiç haber vermedin," dedi. "Haber verecek bir yanı yoktu ki, iki yüzük aldık, geçiriverdik parmaklarımıza." Nihat düşünceli düşünceli mırıldandı. "İyi etmişsiniz." "Ne olacak Nihat abi? Biz öyle sizin gibi şuyumuz olsun, buyumuz olsun diye aramayız ki. Bir yatak, bir yorgan yeter bize evlenmek için. İşçiyiz, birbirimizi gözümüz tuttu mu evleniriz." "Elbette, başka ne arayacaksınız? Hani belki de acele ettik diye aklınızdan geçirmişsinizdir diye söylüyorum. Ben askerliğimi yaptım. Yanınızda az çok yetiştim de. Belki bundan sonra beni başka bir işe yerleştirirsiniz. Nuriye de yakında kendi başına terziliğe başlayacak. Eh, kısmetse geçinir gideriz." "Tabii geçinirsiniz. Gençsiniz, sağlıklısınız. Neyiniz eksik?" Öğleden sonra bir keşfe gittiler o gün. Bir ara şoför Rıfat'la yan yana kaldılar keşifte. Rıfat gülerek, Nihatçığım," dedi. "Kısmetse seni ne zaman evlendiriyoruz?" "Durup dururken şimdi bunu sormak nereden aklına geldi?" "Durup dururken mi acaba? Baksana, katibin nişanlandı. En yakın arkadaşın evleniyor. Artık sıra senin." Böyle konuşması için Rıfat'ın başka bir söyleyeceği olması gerekirdi. Nihat'ın yüzüne bakarak ekledi. "Yoksa haberin yok mu? Doktor sana söylemedi mi?" "Söylemedi." Rıfat beklediği gibi ciddileşti. "Bilirsin, her türlü dedikodu benim kulağıma gelir. Şaka ettim. Haberin yoktur elbet. Ama doktor arkadaşın, temiz çocuk. Söyle ayağını denk alsın. Duvarcı Zühtü Usta'nın kızını ayartmış diye söz çıkartmışlar. Bir takım itler kızın peşinde. En başta kasap Kemal. Doktoru bıçaklayacağız, kızı kaçıracağız diye atıp tutuyorlar. Belli olmaz bu hergelelerden gelecek kötülük." Mübaşir duymuştu son konuştuklarını. "Duvarcı Zühtü Usta'nın kızından mı söz ediyorsunuz?" Rıfat, "Bildiğin gibi değil," dedi. Kapamak istedi konuyu. Mübaşir pişkindi. "Kızın gözü yükseklerdeymiş anlaşılan. Halası da yaman pezevenk çıktı. İyi yamadı kızı doktora maşallah." Rıfat içerledi. "Sen azıcık kıs bakalım çeneni. Sana söylenmeyen söze karışma." Nihat'ın koluna girip bir iki adım uzaklaştırdı. "Sen benim dediğimi yap. Doktorun kulağını büküver." O akşam karşılaştıklarında Nihat konuyu doktora açmak istedi. Doktor çoktandır kendisine Hüsniye ile ilgili bir şey anlatmadığı için söze nereden gireceğini bilmiyordu. "Bir şeyler duyuyorum," dedi. "Ne gibi?" "Evleniyormuşsun." "Olabilir." Nihat gülümsemişti. Doktor bekleyemeyeceği kadar alındı. "Bu konuda benimle şaka etmemeni rica ederim." Nihat kırıldı. Yanlış yorumladığı bir gülüşü üstüne doktorun gösterdiği alınganlıktan aralarındaki yakınlığın ne kadar çabuk kopabileceğini anlamış oluyordu gerçekte. Fakat üstüne düşen görevi yerine getirmekten gene de kendini alamadı. "Yanlış anlama, ben sağdan soldan en son kulağıma gelen bazı şeylerden haberin olması için konuyu açtım. Yoksa dedikoduyu yeni duymuş değilim." "Biliyorum." "Ne biliyorsun?" "İmzasız iki mektup aldım. Ne beni ne de onu rahat bırakıyorlar. Ama ben korkacak adam değilim. Kendimi yumrukla da koruyabilirim." Ortadan uzun boylu, oldukça atlet yapılıydı doktor. Özellikle oldukça geniş göğüslü, geniş omuzluydu. Kol kasları elbise altından bile belli ediyordu gelişmişliklerini. "Düşmanlarının kim olduklarını biliyor musun?" "Biliyorum." "Kim?" "Dün akşam dükkanından et aldım. Yarın gene alacağım. Geceleri belki meyhanede atıp tutar ama karşısında beni görünce gözlerini kaldırıp yüzüme bakamıyor. Çok iyi biliyor. En küçük bir şey söylerse dükkanının önünde ağzını burnunu dağıtacağımı. Ben Külhan Bey ile Külhan Bey olmasını bilirim. Dedikodulara da aldırmam. Gün gelir herkes anlar benim dürüst bir adam olduğumu." "Sorun yok öyleyse. Benim sana bütün söylemek istediğim buydu. Doktor az önceki alınganlığını yadsıyan bir tutumla hafifçe sırtını okşadı Nihat'ın. Eksik olma. Böylelikle Tuğrul'un, Kenan'ın nişanlanmalarından sonra Doktor Çetin'in de evleneceğini kendi ağzından duymuş oluyordu. Yalnız kalınca kız kardeşinin, şoför Rıfat'ın soruları yankılanıyordu kulağında. Sen ne zaman evleniyorsun? 3. Annesi mektubunda, senden sevindirici haberler bekliyorum diyordu. Belki de İlhan'ın isim söylemeden yazdıklarını yanlış yorumlaması, Leman Hanım'ı bu tür boş bulunmaya sürüklemişti. Ablası son görüşmelerinde, umarım ki budalalık etmezsin, kararını haftaya verirsin demişti. Hiç aklında yokken kasabanın zenginlerinden Nuri Bey, mektup üstüne mektup yazmaya, okulun bulunduğu sokağın köşesinde yolunu beklemeye başlamıştı. Kasabanın havası günden güne karartıyordu yaşayışını. 3 haftadır görüşmüyordu Nihat'la. Nilüfer, İzmir Namık Kemal Lisesi'nde öğretmen bir arkadaşından Cengiz Girni'nin onu istediğini duymuştu. Evlen diyordu, kurtul. Hepimizin kendimizi koruyacak birine ihtiyacı var. İzmir'in burnunun dibindeki bir ilçede bile yalnız yaşaması zor bir kadın öğretmenin. Durmadan iç çekiyor, oflayıp pufluyordu elinde olmadan. Nihat'la evlenmemesi kendini Cengiz Girne'nin kollarına atmasını gerektirmezdi elbette. Sevebileceği birinin karşısına çıkmasını sabırla beklemesi gerekirdi. Öte yandan Nihat'la bir türlü inanamıyordu aralarında her şeyin bittiğine. Ama Nurhan'dan bile kaçıyor, Nihat'a pencerede olsun görünmüyordu gene de. Kendisine durmadan mektuplar gönderen, kahvede yolunu bekleyen Nuri Bey, ''Neden karşılık vermiyorsunuz?'' diyordu mektuplarıma. ''Babam her istediğimizi yerine getirmeye hazır. Sanki kendisiyle evlenecek olan kendisi değil de babasıymış gibi. Kötü şeyler getiriyordu aklına.'' Bir otomobille önünü keser, bıçak zoruyla ya da yaka paça kırlara, bağ evlerine kaçırabilirlerdi onu. Artık müdür Refet Aksu, Müberra, Nilüfer dördü birden çıkıyorlardı okuldan. Refet Aksu evlerine bırakıyordu onları. Sabahları da Refet Aksu'yu bekleyip hep beraber geliyorlardı okula. Böylesine bir çamurun, bir çıkmazın içindeydi o günlerde Refet Aksu. Böyledir diyordu. Yalnız bir kadın, küçük bir yerde biraz eskidi mi, bir yıldan uzun kaldı mı, aklına gelmedik tasalar sarar başını. Müberra şakaya vurmak istiyordu Aksu'nun dediklerini. Yani biz artık iyice eskidik burada, rezilimiz çıktı. Ya evlenmeliyiz ya da başka bir yere atmalıyız kapağı. O günlerde bir gece şehir kulübünde oyunda 70 lira kaybetti Nihat. Ertesi gün okulda söz kıtlığında bunu söyleyecek oldu Refet Aksu. Perihan'a öyle geldi ki bu hesapsız yaşayışı, evlenmeye, yaşayışını düzene sokmaya niyeti olmadığını gösteriyordu Nihat'ın. Birden karar vermiş buldu kendini. Cengiz Girne ile evlenecekti. Nilüfer'in o gün bu konuyu evde açması üzerine Müberra'nın yanında ''Bakalım olmaz demiş değilim'' demiş bulundu. Bunu söyleyince başını öne eğdi. Fakat Müberra'nın uzun uzun kendisine baktığını duydu. O kadar ki gözlerini kaldıracak olsa Müberra'nın bakışlarıyla karşı karşıya geleceğini çok iyi biliyordu. Cumartesi günü öğleyin kemer altında Müberra ile karşılaştı Nihat. Yan yana gelip özel konuşmuşlukları yoktu hiç. Selam verip geçecekti ama bakışları Perihan'la ilgili bir takım sorularla dolu olmalı ki Müberra selamını alırken dostça bir yakınlıkla durdurdu onu. İyi ki sizi gördüm. Size söyleyeceklerim var. Buyurun söyleyin. Böyle ayaküstü değil, oturalım bir yerde. Nasıl isterseniz. Konağa doğru döndüler. Ben de az pişkinlerden değilim anlaşılan. Kendimi zorla davet ettiriyorum size. Ne ilgisi var? Sevim pastanesine girdiler. Üst kata çıkalım dedim Berra. Üst katta çantasını yanına çektiği bir sandalyenin üstüne bırakıp pardesüsünü çıkarırken güldü. Ne hoş olur böyle görürlerse ikimizi, ufacık bir pastanenin ufacık üst katında baş başa, bir de aramızda bir şey var diye dedikodu çıkarırlarsa çok eğlenirim doğrusu. Nihat'ın içi içine sığmıyordu. Çok meraklandım. Söyleyeyim. Müberra Nihat'ın yüzünde neler olup bittiğini bütün ayrıntılarıyla görebilmek için adeta dürbününü yerleştirir gibi bakışlarını ayarladıktan sonra ekledi. Perihan evleniyor. Beklediği gibi sapsarı kesildiğini gördü Nihat'ın. Bir şey diyememişti, konuşamıyordu. Aman birden öyle eriyivermeyin, henüz evlenmedi. Nihat acıyla mırıldandı. Açıkça anlatın. Yanlış bir iş yapmak üzere. Anladığım kadarıyla ablası, eniştesi iyice zorluyorlar zavallı Perihancığımı. O da bunaldı galiba sonunda. Bu hafta İzmir'e inerse belki de dayanamayıp peki deyiverir ablasına. İnmedi mi? Ben Urla'da bıraktım. İnecek mi acaba? Pek sanmam. Birden kuşkulandı. Perihan bir şeyler mi anlattı size? Siz tanımıyor musunuz Perihan'ı? Anlatabilir mi? Nihat sustu. Anlatması mı gerekirdi? Ben bu kadar aydır anlamadım mı sanıyorsunuz aranızda bir şeyler olduğunu? Nihat gülmeye çalıştı. Nereden? Cuma günleri onu İzmir'e gitmeye hazırlanırken görmem yeterdi. Sizi de bizim evin önünden geçerken gören yürüyüşünüzden anlar anlayacağını. Ne de olsa matematik öğretmeniyim. İki belirliden bir belirsizi çıkaracak problemleri çözmek benim için o kadar güç değil. Şimdi söyleyin bakalım siz, niye darıldınız? Ben dargın değilim. Bana öyle geliyor ki o da değil. Peki ne geçti aranızda? Anlayamıyorum ki. Her neyse, nasıl olsa aranız böyle kalmaz, düzelir. Nihat iyice iç rahatlığına ulaşmak istiyordu. İyi ama evleniyor dediniz. Evlenebilir. Öyleyse önleyin. Nihat somurttu. Ben başkaları ille bir teraziye koyulup tartılmak istemem. Müberra olgunlukla gülümsedi. Sandığınız gibi değil. Hiçbir kadın da sevdiği erkeği dediğiniz gibi başka biriyle teraziye koyup tartmaz. Üstelik Perihan hiç tartmaz. Benim bildiğim ruhça sağlam kızdır. Ama sizden hiçbir ümit kalmadığını anlarsa... Nihat, haklısınız dedi. Teşekkür ederim anlattıklarınıza. İnşallah yalnız teşekkür etmekle kalmazsınız. Hemen Urla'ya döneceğim. Müberra güldü. İyi olur. Bu hafta evde yalnız. Nihat, yani der gibilerden baktı. Neden olmasın gibilerdendi. Müberra'nın gülen bakışlarından aldığı karşılık. Çok kabahatliyim dedi. Perihan'ın kabahatimi anladığımı bilmesini isterim. Çok oturmadan kalktılar. Saat 2:30'tu. Nihat kasabaya dönmek için 3 otobüsüne yetişti. 4. Otobüs yolda çok durdu kalktı, çok oyalandı. Nihat otobüsün sağ yanında, ilk sırada pencere kıyısında oturuyordu. İzmir'den çıktılar. Üç kuyuları geçip Dalyan'a yaklaşırken bir çoban aldatan kuşu uçmaya başladı otobüsün yanı sıra. Yunus balıklarının vapurları yelkenlileri uğurlamaları gibi. Nihat'ın penceresine yaklaşıp uzaklaşıyor, yükseliyor, yeniden hızla alçalarak pencerenin camına neredeyse sürünürcesine otobüsü izliyordu. Yağmur bulutları gelip geçmişti önlerinden. Kuşla beraberliklerini ilkin kısa bir karşılaşma sandı Nihat. Narlıdere'ye girerken kuş penceresinden ayrılmıyordu. Otobüs Narlıdere'de durdu. Kuşun karakolun çatısına konduğunu gördü. Otobüs kalkınca Nihat şaşırdı. Kuş yine otobüsü izliyor, üstelik Nihat'ın penceresinden ayrılmıyordu. Nihat artık bir bağlantı kurulduğu duygusuna kapılıyordu kuşla arasında. Uzayıp giden yakınlığı ile bir şeyler dediğini, adeta konuşmaya başladığını sanıyordu kuşun. Kuş muydu o, yoksa kuş kılığına girmiş, dışarıda kalmış, penceresini açıp kendisini içeriye almasını isteyen eski bir dost, bir yakını mı? Yoksa Perihan'ın kendisi mi? İçi sevgiyle ısınıyor, özlemle sızlıyordu. Çoban aldatan klizmana kadar uğurladı Nihat'ı. Otobüsten ayrılışı da tam bir kuşa yakışacak güzellikte oldu. Yükseldi, sonra alçalarak cama sürünürcesine otobüsü gelip geçti. İleride kanat çırparak oyalandı. Otobüsün yaklaşmasını bekledi, yana doğru geniş bir çember çizip yeniden Nihat'ın penceresine döndü. Pencerenin dibinde yükseldi, yukarılarda gözden kayboldu. Perihan'ı arıyordu. Şimdi yanında olmasını, kolunun uzanıp Perihan'ı omuzundan sarmak istediğini duyuyordu. Perihan'la beraber dönmek istiyordu eve. Klizmanı geçtiler. Açık gri bulutlar alçalmıştı önlerinde. Bulutların altından güneşin ışıkları sızıyordu. Buğulu gibiydi ışıklar. Yol boyunca uzanan deniz ise iyice durgun. Şoför, ileriye bak Nihat Bey dedi. Görüyor musun? Nihat şoförün sözünü bağlamasını bekledi. Ön camdan ileriye bakarak. Şu Allah'ın işine bak, büyüklüğüne bak. Ne gibi? Önümüzde kör olduğuna, kalabağa yağmur yağıyor. Arkası iskeleye doğru yine açık. Allah belki de dua demek istiyordu. Birine verdiğini, öbürüne vermiyor. Ama akşama Urla'ya yağmur yağacağı benzer. Saat 5'i bulmuştu Urla'ya indiğinde. Cumhuriyet alanında tarım memuru ile ormancı çıktılar karşısına. Tarımcı, akşama bekleriz dedi. Ormancı, paraları İzmir'de yiyeceğine biz alalım daha iyi diye sırnaştı. Eve doğru giderken doğru dürüst penceresine bakamadığı için Perihan'ı göremedi. Nurhan'la Semiha Perihan'daydılar o gün. Semiha gördü Nihat'ın caddeden geçtiğini. Ağabeyin geçti dedi Nuran'a. Perihan bu sözü duyunca sarsıldı. Nuran, bu sabah İzmir'e gitmişti. Kalacağını söylemişti. Anlaşılan sıkıldı, geri döndü dedi. Semiha, tabii sen buradayken ağabeyin seni bırakıp İzmir'de kalamaz diye güldü. Perihan kanı çekilir gibi dinledi bu konuşmayı. Az sonra geri dönünce Perihan yalnızdı pencerede. Nuran ile Semiha odadaki divanın üstünde onun albümünü karıştırıyorlardı. Nihat kendi de ne olduğunu anlayamadığı bir işaret verdi Perihan'a. Bekle, sana söyleyeceklerim var. Mutlaka seni görmeliyim anlamına gelebilirdi. O eli, bakışları, üzgün gülüşüyle verdiği kısacık selamla karışık işaret. Perihan belki de böyle yorumlamak istediği, yani Nihat'ı beklemek, mutlaka görmek istediği için böyle anladı bu selamı. 5. Nihat dışarıda yedi yemeğini. Mahkeme başkatibi Tapucu ile birlikte içtiler. Sonra kalkıp kulübe gittiler. Hiçbir şeye aldırış etmez bir tutum gelmişti üstüne. Tarımcı ile ormancı oturmuş yolunu bekliyorlardı. Gene o şakalarına başladılar. Gel yahu, nerelerde kaldın? Biraz ısınsın cebimiz. Avukat parası tatlı oluyor. Bugün korkun benden dedi Nihat. Bugün niyetim 2 aydır bütün verdiklerimi geri almak. Tarımcı ormancıya göz kırptı. Yapma, acı bize. Ormancı sululaştı. Aman neyi, gel şöyle kendi ayağınla. Dava vekili Hayri Bey ile tamamladılar kareyi. Nihat, görürsünüz dedi ormancıya. Hayri Bey, doğru söylüyor dedi. Bugün şakası yok. Tarımcı durakladı. Nereden biliyorsun? Mahkemeden, şakası olmadı mı böyle konuşur. Daha yer seçmek için kağıt çekerlerken belli oldu şansı. Kupa asıydı elindeki. Birinciyim dedi. Ormancıyı oturmaya niyetlendiği yerden kaldırdı. Paralı oturmuştu oyuna. Daha ilk ellerden vurmaya başladı. Şaşırtıcı olduğu ölçüde atak oynuyordu. Elindeki perin yanında asla rua görünce açanı mutlaka vuruyor, açıkça üç alıyor, mutlaka da üçlüyordu. Atak oynadığı ölçüde de büyüyordu kağıdı. Açan üçlesi o fulliyordu. Ormancı ile tarımcı 2-3 elde bir yeni bir 10 lira çıkarmak zorunda kalıyorlardı önlerine. Gittikçe de huysuzlaşıyorlardı. Ormancı 50 lira kaybettikten sonra kibrit kutusunu çıkardı önüne. 50 liraya geçer diye ortaya sürdü. Nihat en sakin sesiyle geçmez dedi. Ne demek? Bu kadar zamandır hep böyle oynuyoruz. Bu akşam oynamıyoruz. Ormancı kızardı. Bu kutu 50 liraya geçer diyorum diyerek kutuyu aldı. Daha sert bir devinimle masanın ortasına adeta çarptı. Ben 5 kuruş veririm. Bakkalda o kadar. İtibarım yok mu? İtibarını oyunda öne sürmenin yeri yok. Hayri Bey girdi araya. Oyun bu. Şans meselesi. Madem Nihat Bey'i kabul etmiyor. Nihat biliyordu. Ormancının parası olduğunu. Hafta içinde dağ köylerinden birinde ağaç kesmek için belge alan bir kereste tüccarının kendisi söylemişti ormancıya 500 lira rüşvet verdiğini. Ormancı yepyeni bir 50 liralık çıkardı önüne. Hepsi işler. Çileden çıkarmanın yeriydi onu. Nihat, ha şöyle dedi. Biraz ormancı parası alalım. Biraz da anlamlı bir biçimde güldü bunu söylerken. Ormancının kızardığını, dudaklarının titrediğini gördü. Ormancı yapıyordu kağıdı. 3-7 verdi Nihat'a. Nihat pas dedi. Hayri Bey pas dedi. Tarımcı 5 lira ile açtı. Ormancının kenti vardı, vurdu. 3 defa. Nihat çabuk aldı kent kokusunu. 5 defa. Hayri Bey kağıtlarını attı. Tarımcının hepsi 10 lirası vardı önünde. Ormancıyı yalnız bırakmamak için taşındı. Ormancı kaçamamıştı. Nihat çift alınca bozuldu. Ama kaçıracağını umdu Nihat'ı. Nihat bir pot daha deyince 5 pot diye yutkundu. Nihat gördüm dedi kağıdına bakmadan. Açtı kağıdını. Tarımcı 2 rua da kalmış. Nihat yetmezmiş gibi karelemişti. Ormancı daha çok sinirlenmişti. 100 liralık koydu önüne. Hepsi işler. Nihat dokundurdu. Yetmez, benim önümde 200 lira var. O seans sonunda Nihat 240 lira kazançla kalktı masadan. Bir seans daha dedi ormancı. Nihat saatine baktı. Yalnız bir seans daha oynarım, başka oynamam. Oyunu izleyenler Nihat'ı tutuyorlardı. Refet Aksu keyiflenmişti. Ha şöyle, yeter bugüne kadar yumuşak davrandın. Başkatip, konuş Nihat Bey dedi. Kapat bunların ağızlarını, bugüne kadar öttükleri yeter. Kağıt çektiler. Gene birinciydi Nihat. Bu kez daha çabuk kabarmaya başladı önü. Kular başlarken 120 lira vardı önünde. Tarımcı sinmiş konuşmuyor, ormancı eski cesaretiyle para çıkaramıyordu. Nihat rahat oynuyordu. Ormancı açtı oyunu. Hayri Bey girdi. Tarımcı girdi. Nihat elinde kareyonla bekliyordu. Vurdu. 3 defa. Ormancı girdi. Hayri Bey çekildi. Tarımcı ormancıya hadi dedi. Bu haydutun karşısında yalnız bırakmayayım seni. Kağıdı Nihat yapıyordu. Ormancıya sordu. Kağıt? 3. Tarımcı da 3 aldı. Nihat istemez deyip elini kapadı. Oyunu izlemeye başladı. Tarımcının kendi verdiği 3 kağıdı değil, ormancının attığı 3 kağıdı almak için elini uzattığını gördü. Tarımcının daha çok para vardı önünde. Uzandı, tarımcının bileğini kavradı. Senin kağıdın onlar değil. Onlar. Kağıdı ben verdim. Bunları verdin. Nihat bırakmıyordu tarımcının elini. Ormancıya döndü. Ormancı, üvertürünü sakla. Ormancı şaşaladı. Üvertür ben değilim. Hayri Bey araya girdi. Üvertür sensin, sen açtın, ben girdim, tarımcı girdi, Nihat Bey vurdu. Ormancı eline baktı. Öyleyse yanlış kağıt atmışım, dedi bozularak. Nihat, attığın kağıtlar burada, dedi. Çekip aldı tarımcının elinin altındaki kağıtları. Hayri Bey, bu kağıtları koruyun. Tarımcıya alması gereken 3 kağıdı gösterdi. Bunlar sizin. Hayri Bey, evet, diye doğruladı. Ormancı, bu oyun bozulur, dedi. Tarımcı kağıdına baktı. Evet, bozulur. Nihat, bozulmaz, dedi. Kağıdına da baktın. 3 defa daha. Bozulur. Ben yerdeki parayı alırım. 3 defa daha dedim. Görüyor musun, görmüyor musun? Tarımcı kağıtlarını atıp karıştırmak istedi ortadaki kağıtlara. Nihat, kağıtlara dokunma, dedi. O görev, para ortadan kalkıncaya kadar benim. Ben yapıyorum kağıdı. Görmüyorum, dedi tarımcı. Görmedikten sonra kağıdımı göstermek zorunda değilim. O başka. Nihat elini açtı. Ortadaki parayı aldıktan sonra ormancının yanlışlıkla attım dediği 2 kağıdı açıp gösterdi. 2 astı. Tarımcıya döndü. İşte ormancının üvertürü. Öteki 2 as da sende miydi yoksa? Tarımcı kızardı. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Ne demek istiyorsun? Kağıt mı çalacaktım yani? Ne münasebet, ufak bir yanlışlık yapacaktın. Başkatip hırsla titredi. Kare ası da tamamlayacaktın. Ormancı kızdı. Dışarıdan karışmayalım başefendi. Fasulye tanesiyle oynamıyoruz, para kaybediyoruz. Başkatip susmadı. Kaybetmesi kolay değilmiş demek, kazandığın geceler böyle konuşmuyordun. Oyun az sonra bitti. Saat 12'yi geçiyordu. Elektrikler sönmüş, kulüpte lüks lambaları yanmıştı. Nihat ayağa kalktı. Ormancı, nereye, dedi. Bir seans daha oynayacağız. Geç oldu. Nasıl geç? Yarın pazar. Olsun. Bol bol uyuyacağım. Benim 300 lira zararım var. Tarımcı katıldı. Benim 160. Bu oyuna mutlaka kazanmak için oturmadınız ya. Bir seans daha. Oynayamam, yoruldum. Ormancıya biraz daha uzun bakarak ekledi. Her şey sırayla. Ormancı yumuşadı. Yağmur yağıyor. Bu yağmurda nasıl gideceksin? Yağmur dininceye kadar bir seans daha çevirirdik. Giderim. Başka akşam. Birden gel dediğini duyar gibi oldu Perihan'ın. Bir 50 liralık uzattı başkatibe. Başefendi, sen istersen benim yerime oyna, dedi. 50 liraya kadar ortağım. Ondan öteye karışmam. Tekrar gel dediğini, çabuk dediğini duyar gibi oldu Perihan'ın. Kulüpten çıktı. Karanlığa sesi sesi yağan yağmura daldı. Bir solukta köprü başına kadar indi. Fırının saçağı altına durdu. Saçağın altında bir karaltının kımıldadığını gördü. Bir cep lambası yandı. Sen miydin Nihat Bey? Gece bekçisini tanıdı. Eyvallah İsmail Çavuş. Islanmışsın. Zararı yok. Karanlık, eve kadar götüreyim seni. Güldü. Sen de ıslanırsın. Benim ıslanmam yeter. Eyvallah. Fırladı saçağın altından. Perihanlara karşı evin kapı aralığındaki basamaklara attı kendini. Perihanların balkonuna baktı. Balkonda karaltısını seçti Perihan'ın. Bir cigara taktı dudağına. Cigarasını yakarken kibritin alevini yüzünün önünde tuttu. Yanan cigarasının ucuyla 2 küçük çember çizdi havada. Perihan'ın balkonda pencerenin camına yaklaştığını, sonra geri çekildiğini, az sonra evin sokak kapısının aralandığını, bir gaz lambası ışığının aralıktan hafifçe dışarı sızdığını gördü. Cigarasını kaldırımın dibinde gittikçe genişleyerek akan yağmur sularına attı. Yağmurun iri taneleri altından caddeyi sıçrayarak geçti. Genişleyen kapı aralığından içeriye kaydı. Kapıyı gerisinde iterek kapattı. Sofanın dibinde duran kısılmış lambanın ışığı kapının kanatları üstünde genişledi. Perihan, nerede kaldın, dedi sesi titreyerek. Elektriklerin sönmesini bekledim. Merdivenlere doğru ilerlerken yan yana gölgeleri sofanın içinde büyüdü. Tavana doğru yükselerek tavanda kırıldı. Nihat merdiven başında, "Canım!" diye sarıldı Perihan'a. "Canım, canım, canım, beni affet." Perihan kollarına sokuldu. "Affettim bile, darılmamıştım ki." Perihan'ın saçları arasında gezdiriyordu yüzünü. Dudaklarının ucuna gelen yerden öpüyordu. "Affet, çok üzdüm seni. Söyle, evlenir misin benimle?" Perihan güldü. "Hayır, evlenmem." Nihat da güldü. "Korkarım senden." "Neden evlenmem, söyleyeyim mi?" "Söyle." "Kumarbazın birisin, bir başka." "Söyle, elektriklerin sönmesine nerede bekledin?" "Haklısın." "Başka?" "Çok inatçısın." "Hiç de inatçı değilim." "Öyleyse daha fena, kibirlisin." "Ben mi?" "Herhalde ben değil." Nihat güldü. "Kavga edeceksek doğru dürüst bir yerde edelim. Böyle merdiven başında ayakta etmeyelim." "Merdiven başı bile çok sana." Perihan'ın odasına çıktılar. "Söyle, ne diyorsun evlenmemiz için?" "Açık açık söylemem mi gerekir?" "Ağzından o tatlı evet sözünü duymak için ölüyorum." "Çocuk gibi soruyorsun. Sevdiği insanla evlenmeyecek kadınlardan mıyım ben?" "Kimmiş inatçı, gördün mü? Hala evet demedin." Perihan iki yanağından sonra da dudaklarının ucundan öptü Nihat'ı. "Evet, evet, evet. Gönlün oldu mu?" "Ne zaman?" "Hemen evlenelim istiyorum. Hristiyan olsaydık şimdi kiliseye gider papazı uyandırırdım." "O olmazdı işte." "Neden?" "Önce ben çeyizimi hazırlayayım. Sen de düğün parası biriktir." Güldüler. "Senden çeyiz isteyen kim?" "Ben düğün isterim. İlle de gelinlik giyeceğim." Bir süre uzadı bu şakalaşmaları. Perihan ciddileşti. "Ondan değil. Şimdi bir yığın baş ağrısı. Evleniyoruz dedik mi otur, işin yoksa herkese açıkla. Ne zaman evlenmeye karar verdik? Birbirimizi nasıl tanıdık? Nasıl anlaştık? Nişan ne zaman? Nikah ne zaman? Annem bizimle mi oturacak? Ayrı ev mi tutacağız?" Daha bunun gibi bir yığın ahiret sorusu. Çileden çıkar insan. Kim bilir, daha da aklıma gelmeyen neler neler sorarlar. Böyle sorguya çekileceğimize iyisi mi rahat zamanımızda yapalım bu işi. Yani Haziran'da, okullar kapanınca ya da biraz daha geç. Ama ben o zamana kadar ağzımı tutamam. Yakınlarıma söylerim evleneceğimizi." "Kimler o yakınların?" "Annem, Nuran, Tuğrul, doktor." "Doktor sana her şeyini söylüyor mu?" "Söylemiyor ama ben ona onun bana yaptığı gibi karşılık verecek değilim." "Peki, kabul. Bu kadarına izin sana. 4'e 4. Ben de anneme yazarım, ablama, enişteme açarım. Tabii ağabeyim de annemden öğrenir. Hepsi bu kadar. Ondan öteye davul çalmak yok." Nihat her zamankinden daha mutluydu. "İyi ama bugüne kadar nasıl oldu da konuşmadık bu kadar tatlı bir konuyu?" "Bütün konuştuklarımız tatlıydı da ondan. Kavgalarımız da mı?" "Asıl onlar." "Sıra kalmadı desene şuna." Gülerek gözlerinin içine bakıyordu Nihat'ın. "Daha doğrusunu söyleyeyim mi sana?" "Söyle." "Ben düne kadar evlenecek adam suratı göremiyordum sende. Ya şimdi?" "Yola geliyorsun yavaş yavaş." Nihat eve döndüğünde sabahın 4'üydü. Kapıyı gürültüsüz açtı. Fakat ne kadar gürültü etmemeye çalışırsa çalışsın, kilidin içinde anahtarı döndürürken üst katta sokak üstündeki odada annesinin yatağında döndüğünü, sonra da kalktığını duydu. O iç kapının önünde durduğu sırada annesi lamba elinde merdivenleri iniyordu. Kapının gerisinde annesinin sesini duydu. "Nihat, benim anne." Kapı açıldı. Yağmur çisilti halinde sürüp gidiyordu. "Geç, ıslanma." Nihat içeriye girdi. Annesi arkasından kapıyı sürgüledi. Çiseleyen yağmur hafif mırıltısıyla kapıya sürünen bir kedi gibi dışarıda kaldı. "Uyumadın mı bu saate kadar?" Aliye Hanım karşılık vermeyecekmiş gibi kısa bir süre sustuktan sonra "Uyudum, uyandım." dedi. "Peki uyumuşa benzemiyorsun." "Zararı yok. Daha sabaha vakit var, uyurum." Lambayı biraz yukarıdan tutarak oğlunu gözden geçiriyordu. "Islanmışsın." "Fazla değil." "Hadi ıslak elbiselerini üstünde fazla tutma. Çabuk yatmaya bak." Yatmaya hiç niyeti yokmuş gibi kala kalmıştı merdivenin başında. "Sen beni bekleme. Bir şey mi söyleyeceksin?" "Yo." Güldü. Sarıldı, öptü annesini. Öylesine mutluydu ki az kaldı oracıkta Perihan'la evleneceğini anlatmaya başlayacaktı. "Seni uykusuz bıraktığıma üzüldüm." diye bağladı sözünü. Aliye Hanım onun dediklerini değil, belki de söylese diyebileceklerini sezdi bu sözlerden. "Zararı yok." diye yineledi gülümseyerek. 26. ayrımın sonu. Sayfa 349.